Ayrım 13. Gülmece Öyküleri 13. Nah kalkınırız, gözünüz aydın efendim. Aziz Nesin. Gözünüz aydın efendim. Birinci basım 1997. Sayfa 177. Gel de oku mektubunu. Kardeşim Muzaffer, sana kaçtır, el yazın okunaklı değil, lütfen daktilo ile yaz mektuplarını diye rica ettiğim halde, benim zar zor okuyabildiğime göre 2 Mayıs 1962, belki 21 Nisan 1953 ya da 91 Şubat 1217 tarihli mektubunu yine o kargacık burgacık el yazınla yazmışsın. Hem 3 Haziran 1096 hem 1 Ocak 2991 okunabilen ama bir arkadaşımın 3,5 Haziran 3856, başka bir arkadaşımın da sökmek için yarım saat uğraştıktan sonra 1961 Aralık 361 olarak okuduğu, doğrusunun hangisi olduğu bir türlü anlaşılmayan ama bir yazı okuma bilir kişisine göre de 301 Mart 3387 tarihli mektubun için çok teşekkür ederim. Nasıl olup da el yazının her kelimesini, hatta her harfini herkese ayrı ayrı okutturabilip başka başka anlamlar çıkarttırabildiğine çok şaşıyorum. Bu büyük başarından ötürü seni candan kutlarım. Çoktan beri senden gelecek yanıtı beklemekteydim. Durumumu vereceğin yanıta göre belirleyecektim. Sen de yanıtını çok geciktirdin. Postacıların zarfın üstündeki yazılardan, notlarından, açıklamalarından mektubun neden geciktiğini öğrendim. Sen hemen cevap yazıp postaya atmışsın ama postacılar zarfın üstüne İstanbul niyetiyle yazdığın kelimeyi İzmir okuduklarından mektubu İzmir'e, İzmir'deki postacı da Mersin okuyup Mersin'e göndermiş. Mektup bu yüzden 6 il, 9 ilçe dolaştıktan sonra İstanbul'a ulaşmış. Mektubun İstanbul'da da günlerce postaneden postaneye, elden ele dolaşmış durumda. Bir gün postacının, "Acaba bu mektup sizin mi?" diye tereddütle uzattığı zarfı alıp üstündeki yazıya baktım. Baktım, baktım. Tabii okumak niyetiyle bakıyordum. Bütün ömrümce baksam yine de okuyamayacağımı anlayınca "Neden benim oluyormuş?" dedim. Postacı, "Herkese gösterdik de," dedi. "Bir de size sorayım," dedim. Sonra mektubun inanılmayacak bir tesadüfle elime geçti. Bir öğle üzeri evden çıkarken karşı daire komşumuzun postacıyla tartıştıklarını gördüm. Pijamalı komşum postacıya, "Zarfın üstünde Hacı Veli yazıyor. Benim adım Muhsin," diyordu. Postacı da, "Bayım," diyordu. Ben ve postanedeki arkadaşlar bu kelimenin olsa olsa ancak Muhsin olabileceğine karar verdik. Komşum beni görünce imdat ister gibi, "Ne olur şunu okur musunuz?" diye zarfı bana uzattı. Postacının Muhsin, komşumuz Muhsin Bey'in de Hacı Veli olarak okuduğu kelimeye baktım. "Bana kalırsa," dedim, "Sayın Bay Memiş olacak." Evet evet, bu yazı Muhsin'den ve Hacı Veli'den çok Sayın Bay Memiş'e benziyordu. Elime aldığım zarfın bir hafta önce postacıya benim değil diye geri verdiğim mektup olduğunu anlamıştım. Pijamalı komşumuz, "Gördün mü işte, benim değil," dedi postacıya. Biraz daha dikkat ederek yazıyı sökmeye çalıştım. "Belki de Mahmut diye yazılmış ama Suavi de olabilir," dedim. Postacı, "Ben 18 yıllık posta dağıtıcısıyım. Böyle şey ilk defa başıma geliyor," dedi. "Bir aydır bu zarfı hiç kimse almak istemiyor. Kime götürdükse benim değil diye geri veriyor." Muhsin Bey, "Bu kadar aramışsınız. Sizden günah gitmiş," dedi. "Ben yerinizde olsam çoktan yırtar atardım." Postacı, "Evet ama," dedi, "mektup taahhütlü. Taahhüt makbuzunu mektubu alan imzalayacak da çıkış postanesine göndereceğiz." "Öyleyse adresi okunamadığından geri gönderin mektubu," dedim. Postacı, "Nasıl gönderebiliriz?" dedi. "Gönderilen yerin adresini, gönderenin adını da herkes bir başka türlü okuyor. Nereye gönderelim? Bu mektup posta idaresinin başına bela oldu. Bizim postanenin müdürü mektubun Kayseri'den geldiğini söylüyor." Muhsin Bey, zarfı alıp arkasındaki çıkış yeri adresine bakarak, "Nereden anlamış Kayseri'den geldiğini?" dedi. Postacı, "Sondaki harf İ'ye benziyormuş." Muhsin Bey, "Eğer bu yazı Kayseri ise ben de bileklerimi keserim," dedi. Postacı, "Evet," dedi. "Bence de Kayseri değil. Olsa olsa Edirne. Bakınız şurada N'ye benzer bir harf görünüyor, değil mi?" Muhsin Bey, "Bu kelimenin Edirne ile N harfinden başka bir ilintisi yok. Bu düpedüz Çankırı işte. Postanenin damgasından da belli." Postacı, "Bir kere Çankırı olamaz," dedi. "Çünkü taahhüt makbuzunun çıkış yerinde Ankara yazıyor. Ankara'dan gelmiş. Gönderenin adı okunabilseydi..." "Verir misiniz bana?" dedim. Bir süre yazı inceledikten sonra, Sadi filan gibi bir şey bu, dedim. Nereden anladınız, diye sordu Muhsin Bey. Anlamadım, tahmin, dedim. Başta S gibi bir harf var da. Muhsin Bey, bana kalsa Orhan olabilir ama Sadi olamaz, dedi. İşte o zaman birdenbire senin kargacık burgacık el yazını herkesin başka türlü okuduğunu anımsayarak, galiba bu mektup bana gelmiş olacak, dedim. Postacı, emin misiniz, dedi. Tabii, dedim. Ankara'da bir müsteşar arkadaşımdan 2 aydır mektup bekliyorum. Bu odur. Arkadaşımın öyle ustalıklı bir el yazısı vardır ki herkes kendine göre başka başka okur. Postacı, Allah sizden razı olsun. Makbuzu imzalayın da lütfen alın şu mektubu, kurtarın bizi, dedi. Gitmekten cayıp eve girdim, hemen zarfı açtım. Birkaç satırlık kısacık bir mektup yazmışsın ama tek kelimesini okuyamadım. Tersliğe bak. Karım da o gün evde yok ki onu okutayım. Alt katta bir emekli edebiyat öğretmeni oturur. İyi dostumdur. Mektubu ona götürüp, acaba okuyabilir misiniz? Ben çıkaramadım, dedim. Edebiyat öğretmeni dostum kelime bulmacasını çözdüğü gazeteyi yanına bırakıp mektubu eline aldı. Önce gözlüksüz baktı, sonra da gözlükle. Okuyamamış olmak ona çok ağır gelmiş olacak ki, biz bunu harf harf başka bir kağıda yazalım da öyle okuyalım, dedi. Mektubu masanın üstüne koydu. Sol eline bir büyüteç alıp mektuptaki harfleri tek tek okuyarak bir kağıda yazdı. Yazdıklarından bir anlam çıkaramayınca, Allah Allah, dedi. Ben 27 yıllık öğretmenim. Bunca imtihan kağıdı, öğrencilerin bunca yazılı ödevini okudum. Ama bunu okuyamadım. Size bu mektubu gönderen okuma yazma biliyor mu? Bilmez mi? Herif koskoca müsteşar. Hayret, okulda sınıfları nasıl geçti peki? 2'şer, 3'er yılda pişire pişire. Siz bu mektubu bana bırakın da yarın gelin alın. Ertesi gün gittiğimde emekli öğretmenin geceyi uyumadan geçirdiğini karısından öğrendim. Hala mektubun başındaydı. Başarısızlığından bozguna uğramıştı. Çok yoruldunuz, dedim. Yo, çok eğlendim. Vaktin nasıl geçtiğini anlayamadım, dedi. Okuyabildiniz mi? Evet, okudum ama bir anlam çıkaramadım. İşte. Mektuptan başka bir kağıda aktardığı yazıyı bana verdi. Şunlar yazılıydı. O ebopke, kembisip, 11 yaşın terdinç sükük, polduzaks. Ve böyle sürüyordu. Ne demek yani, dedim. Hiçbir şey demek değil. Çünkü mektup değil ki bu. Şiir. Aman nasıl şiir bu? Bu yeni şiir akımıdır. Anlamsız şiir dedikleri. Nasıl buldunuz eski bir edebiyat öğretmeni olarak? Anlaşılsa güzel şiir. Ama ne yazık ki anlaşılamıyor. Öyleyse yanıt veremeyeceğim. Yo, verirsiniz. Siz de yazın böyle. Emekli öğretmene teşekkür ettim. Ama mektubu da okuyamadığı belliydi. Ünlü bir gazete fıkracısı olan bir arkadaşıma götürdüm. Mektuba şöyle bir baktı. Baştan sona sövmüş sana, dedi. Bana böyle mektuplar günde 5-10 tane gelir. Peki ne diyor, ne yazmış? Okunamıyor ki. Ama sövmüş, çok ağır. 2 gün sonraydı. Karım, artık ayrılacağız, dedi. Ne, dedim. Ayrılacağız. Müsaade edersen karıcığım, neden böyle bir karar aldığını öğrenebilir miyim? Karım, bir de soruyorsun, diye bağırdı. Bu mektup ne? Ütülerken ceketinin cebinde buldum. Sevinçle, yoksa okudun mu? Oh oh, ne yazıyor? Diye sordum. Alay mı ediyorsun? Tek kelimesi okunmuyor. Kime gösterdimse okuyamadı. Ama bir gizli aşk mektubu olduğu belli. Nereden belli? Ben hiç anlayamadım. Şifreyle yazılmış ayol. Muzaffer, ne diyeyim sana ben? O çetrefil içinden çıkılmaz yazın yüzünden az kalsın evimi barkımı yıkacak, beni bunca yıllık karımdan edecektin. Karıma gerçeği anlatıncaya kadar akla karayı seçtim. Bir avukat arkadaşıma senin mektubunun sözünü etmiştim. Göster bana, belki okurum, dedi. Verdim. Bir süre baktıktan sonra, yahu mektup dava konusu, neden polise bildirmiyorsun, mahkemeye vermiyorsun, dedi. Ne var ki? Daha ne olsun? Baksana, şurada 2 yerde iskelet kafası resmi var. Bu düpedüz ölüm tehdidi. Hadi ya, senin iskelet kafası resmi sandığın biri arkadaşımın imzası, öbürü de her neyse okunamayan bir yazı. Avukat arkadaşım, bu mektubu okusa okusa, dedi, bir yazı bilir kişisi vardır, o okuyabilir. İmzaları seçmek, yazıları ayırt etmek için mahkemeler ona başvururlar. Yazı okuma bilir kişisine gittim. Benden aldığı parayı hak etmek için 20 dakika kadar mektuba baktıktan sonra, siz bunu yazı uzmanı Samim Bey'e götüreceksiniz. Ancak o okuyabilir. Bizim de üstadımızdır. Almanya'da bu işin uzmanı olmuştur, dedi. Yazı uzmanı Samim Bey mektubu inceledikten sonra, bravo diye bağırdı. Ne olmuş dedim. Bir harika dedi. Yazı uzmanı senin mektubu ters tutuyordu. Bayım mektubu ters tutuyorsunuz dedim. Tabii ters tutuyorum dedi. Yazının değeri de burada ya. Ne yandan tutarsanız tutun, yukarı, aşağı, sağa, sola, değerinden hiçbir şey kaybetmiyor. Bu mektup nasıl dursa olur. Çok çok değerli. Ne gibi yani? Değeri neresinde? Soyut, soyut, bir sanat harikası. Bu mektup değil, bir tablo. Siz bunu çerçeveletip asın karşınıza. Peki ama ne yazılı bu mektupta, ne diyor? Ne dediği hiç önemli değil bayım. Tıpkı soyut resimler gibi. Ne yandan asılsa, ne yandan bakılsa olur ve siz ne anlıyorsanız odur. Şu forma, şu lekelerin dengesine bakınız. Bir sanat şaheseri. Fakat ben bu mektubun okunmasını istiyorum. Ha, öyleyse siz bunu Profesör Karabey'e götüreceksiniz. Belki o okuyabilir. Götürdüm. Profesör Karabey güldü. Siz tabii okuyamazsınız bu mektubu dedi. Neden dedim? Türkçe değil ki bu. Ya nece? Nece olduğunu anlayamadım ama kesinlikle Türkçe olmadığını söyleyebilirim. Profesörün sözleri aklıma uygun geldi. Demek ki mektupta yazdıklarını başkaları okumasın diye Türkçe yazmamışsın. Verdiğin yanıtın gizli olduğunu anladım. 23 dil bilen bir filolog varmış, ona götürdüm mektubunu. Adam bir bakışta anladı. Bu dedi, yaşayan dillerin hiçbirinden değil. Yani ölü dillerden biriyle yazılmış. Bana bir ölü diller bilgini salık verdi. Ölü diller bilgini mektuba bakınca sıçradı. Müthiş diye bağırdı. Nedir dedim. Yıllardan beri bilim alemi bu yazıyı aramaktaydı. Siz bunu kimden aldınız? Postacıdan. Uzun bir süre düşündü kaldı. Bilginler bu yazıyı neden arıyorlarmış, neye yararmış diye sordum. Bu kağıttakiler Amurangibut yıkıntılarındaki bir anıttaki yazıtın kopyasıdır. Yani ne diyor şimdi bu mektupta? Bayım, bu yazılar Katvence. Bu dil şimdiye kadar okunamadı, ölü dillerdendir ama üzerinde çalışılıyor. Yakında okunabileceğini sanıyorum. Bu yazının bir fotokopisini almama müsaade eder misiniz? Tabii. Muzaffer, mektubunun serüveni çok uzun. Hepsini anlatsam kitap olur. Karışık yazıları okuyabildiğini söyledikleri bir yüksek memura götürüp verdim. Adam baktı mektubuna. Beyefendiye çok hürmet ederim. Şimdilik sizin için münasip bir memuriyetimiz yok. İlk münhade sizi düşüneceğim dedi. Adam senin mektubunu okuyamayınca alışkısıyla onu bir tavsiye mektubu salmış olacaktı. Ben de hiç bozmadım. Masasının üstüne bıraktığı mektubu yavaşça alıp dışarı çıktım. Bir arkadaşım, bu mektubu hem de sana okutabilecek birisi var ama seni ona gönderemem dedi. Neden dedim. Sana kıyamam da ondan dedi. Allah Allah, söyle de kim olduğunu ona gideyim. Göndermem. Sonra seni ufalar, un ufak eder. Olmaz. O olsaydı sana bu mektubu okuturdu. Neden kendisi okumuyor da bana okutturuyor? Mesleği öyle onun. Ben okuyamıyorum ki. O okutturur. Okur yazar olmayanlara bile ne yazılar okutturmuştur. Ne olursun söyle kim olduğunu da gideyim. Bu mektubu görürse casusluk raporu diye seni süründürür. Siyasi kısımda komiserdir. İstersen git. Bak o sana bu mektubu nasıl okutturuyor. 10 satırlık bu mektubu 10 gün okutturur sana. Artık mektubunun okunmasından umudumu kesmek üzereydim ki bir tanıdığım. Bir de Mümtaz Bey'e gösterseniz dedi. Kimdir Mümtaz Bey? Bir eski eczacıdır. Yaşlı adam. Derin kültürü vardır. O da okuyamazsa hiç kimse okuyamaz. Mektubu eczacı Mümtaz Bey'e götürüp verdim. Beni kimin gönderdiğini söyledim. Gözlük camlarının üstünden mektuba baktı. Acaba okuyabilecek misiniz dedim. Tabii dedi. 2 saat sonra gelin hazır olur. 2 saat sonra gittiğimde Mümtaz Bey elime bir şişeyle bir kutuda ilaç verdi. Mektubunu da birlikte. Akşam yatarken bir tatlı kaşığı içeceksiniz bundan. Bu kutudaki hapları da her yemekten sonra 1 tane alacaksınız dedi. Sakın bir yanlışlık olmasın dedim. Elimde tuttuğum senin mektubu işaret ederek, reçetede ne yazıyorsa biz onu yaparız dedi. Borcumuz 25 lira. Kardeşim ulan Muzaffer, ne diyeyim ben sana? Şu mektubu daktilo makinesinde yazsan olmaz mıydı da beni bunca uğraştırıp başımı derde soktun? Ya acele İstanbul'a gel de şu mektubunu kendin oku ya da yeni baştan daktiloda yazıp gönder, biz okuyalım. Biliyorsun sana sorduklarım önemliydi. Vereceğin yanıta göre durumun belli olacak. Acele ve daktilo ile yazılmış yanıtını bekliyorum. Gözlerinden öper, mutluluklar dilerim. Not. Siyasi polisin eline geçer de başımıza olmadık dertler açar korkusuyla el yazını gece yarısından sonra ocakta yaktım. Yanıklarını ve küllerini çukura atıp sifonu da çektim. 13. ayrımın sonu, sayfa 185.